Ayrım 17.
Sayfa 183. Kimsin sen diye sordu telaş içinde ama çok geçmeden kendine geldi ve kollarımın içine düştü. Bağışla beni Leo kardeş, her şeyi ilk kez görüyormuş gibiyim. Bizi çepeçevre saran bu kanat sesleri nedir? Kentten mi, Roma'dan mı geliyor? Havariler nerede peki, İsa nerede? Haydi yürü gidelim. Bakındı, sesini alçalttı. Papa'yı işittin değil mi? Elbette oradaydın, duydun. Ne kadar tedbirli konuşuyordu, ne kadar temkinliydi, ne büyük güveni var. Onu izleyen mahvolmaz. Ama insan denen çamurdan da bir karış havaya yükselmez. Biz Leo kardeş, çamur olan insanı aşacağız. Yapabilir miyiz bunu diye soracak oldum ama söyler söylemez pişman oldum. Ne dedin diye sordu Francesco durarak. Geri geri çekildim. Hiçbir şey Francesco kardeş, hiçbir şey demedim. Ayartıcıydı içimde konuşan. Francesco acı acı gülümsedi. Daha ne kadar Leo kardeş, daha ne kadar konuşmasını sürdürecek içinde? Ölene kadar Francesco kardeş, o da benimle ölecek. Güvenin kırılmasın Leo kardeş, insan ruhuna ve tedbirin sesine kulak verme. Ruh imkansızı başarabilir. Ayakları çamura lap lap basarak, ırmak boyunca hızla ilerlemeye başladı. Birden durup beni bekledi, elini ağırlığıyla omzuma koydu. Leo kardeş, zihnini aç ve sana söyleyeceğim şeyi kafana yaz. İnsanın bedeni bir yaydır, Tanrı ise okçudur. Ok da ruh, anladın mı? Hem evet hem hayır Francesco kardeş. Ne demeye çalışıyorsun? Düşüncelerini daha indirsen de yeryüzüne, beynim erişebilse. Demek istediğim şu Leo kardeş, üç çeşit dua vardır. Birincisi, Rabbim ey beni, yoksa çürüyeceğim. İkincisi, Rabbim fazla eğme beni, yoksa kırılacağım. Üçüncüsü, Leo kardeş, bizim duamız. Rabbim, ey beni, ey kırılıncaya dek. Üç çeşit dua olduğu gibi, üç çeşit de insan vardır. Kafana iyi sok. Titremeyi de bırak. Bunu sana kaç kere söyledim bilmem ama yine söylüyorum. Şimdi dahi geri dönüp kaçman mümkün. Kırılmadan önce. Francesco'nun elini tutup öptüm. Ey, eğebildiğin kadar Francesco kardeş dedim. Ey, kırılıncaya dek. Bir süre sessizce yürüdük. Sevinç içinde Francesco'nun ayak izlerinde gidiyordum. Ama bir yandan da benim gibi naçiz birinin, kırılıncaya dek ey diye tanrısına yalvaran bu soluk tehlikeli adamı izlediğim aklıma geldikçe tir tir titriyordum. Ama ne yapabilirdim? Bir de baktım, aynı duayı kendim de ediyorum. Ancak Francesco kendinden geçerken ben titriyordum. Bana dönüp gitmemi söylemişti. Nasıl dönebilirdim? Beslemek için bana verdiği melek ekmeği öylesine tatlıydı ki, kardeşler aç iken bir gece nasıl homurdandıklarını hatırladım. Francesco kaşını çatmış kızmıştı. Açsınız demişti. Çünkü değirmen taşı kadar kocaman melek ekmeğinin önünüzde durduğunu görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Bu yüzden de uzanıp sonsuzca açlığınızı giderecek olan dilimi kesip yemiyorsunuz. Birden arkamızda tanıdık bir ses duyduk. Francesco kardeş, Francesco kardeş. Döndük. Soluk soluğa bir keşiş yetişmeye çalışıyordu bize. Peder Silvestro diye bağırdı selamlamak üzere koşarak. Burada ne işin var? Sürünü niye bıraktın diye sordu kolunu sıkarak. Silvestro soluk soluğa ağlayarak koşmaya başladı. Kötü haber Francesco kardeş dedi tıkanır gibi. Sen bizimle olduğun süre ayartıcı ağılımızın dışında pusuda bekliyordu. Dişlerini gıcırdatıyor, uluyordu. Ama çitin üstünden atlayıp içeri girmeyi göze alamıyordu. Soluğunun kokusunu duyuyordu Francesco kardeş. Böylece tir tir titriyordu. Ama sen gittikten sonra çiti atlayıp girdi. Öyle mi? Girdi Francesco kardeş. Çiti atladı, eğildi ve Sabatino'nun, Angelo'nun ve Rufiano'nun kulaklarına fısıldadı. Öteki kardeşlerin üstüne de düştü uyurlarken, ruhları savunsuzken. Onlara yumuşak yataklardan, leziz yemeklerden, kadınlardan söz etti. Ertesi sabah hepsi de soluk soluğa, kaş çatarak uyandılar. Durup dururken birbirleriyle ters konuşup dalaşmaya başladılar. Benim aralarına girip de kavgayı bırakın kardeşler, barış içinde yaşayalım. Tanrı korkunuz kalmadı mı? Francesco'nun huzurunda böyle yapmaya utanmıyor musunuz? O aramızda bizim, bizi görüyor diye bağırmam boşa gitti. Açlıktan geberiyoruz diye bağırdı Sabatino. Söyle Francesco'ya aç ayı oynamaz diye. Yemek istiyoruz biz, yemek. Ayartıcı pençelerini karınlarına sokmuş, cehenneme sürüklüyordu onları. Bernardo da, Pietro da mı diye sordu Francesco kaygı içinde. Bernardo ile Francesco kendi başlarına kaldılar. Birlikte dua ediyorlar. Elias düzenimizi değiştirmek istiyor. Ona fazla sıkı, insan dışı geliyor. Salt yoksulluğun insanı boğacağını söylüyor. İnsan tabiatı salt sevgiye ya da salt iffete erişemezmiş. Gelip gidiyor, hem açıktan açığa hem de gizli olarak kardeşlerle konuşuyor ve geceleri yeni kuralı yazmakla geçiriyor. Antonia da yazıcısı, zihninde korkunç hedefler var. Kiliseler, manastırlar, üniversiteler kurmak, dünyayı fethetmek için misyonerler göndermek istiyor. Çünkü diyor herkes, dünyadaki herkes, kukuletayı giyip o kılıkla Tanrı'nın huzuruna çıkmalı. Francesco içini çekti. Başka ne haber Peder Silvestro? Hiçbir şey saklama, konuş. Capella da kendi başına sancağını açmış. Düzenini pek yumuşak buluyor ve kendi kurmağı tasarladığı yeni bir düzeni Papa'ya onaylattırmak için senin peşinden Roma'ya gitmek istiyordu. Dediğine göre yılda bir kez et yemeliymişiz. O da Paskalya günü. Başka günler sadece kepek lapası ve su. Ancak pazarları biraz tuz ekebilirmişiz. Aynı zamanda konuşmak bir lüks olduğundan kendi aramızda konuşmamalıymışız. Sadece Tanrı ile konuşmalıymışız. Kırmızı kurdelalı yeşil şapkasını attı, tekmeledi, ayağının altına alıp çiğnedi. Bir yandan da bağırıyordu. Ne şapka ne kukuleta, yaz kış baş açık dolaşacağız. Durma durma Peder Silvestro dedi Francesco. Bunlar açılan en derin yara. Vur. Durmadan yeni kardeşler geliyor. Okumuş zeki kimseler. Elden bırakmadıkları kalın el yazmaları okuyorlar ya da yazıyorlar. Kilisede konuşuyorlar. Deri pabuçlar giyiyor, yaması sırkalar kuşanıyorlar. Bizi görünce de gülüyorlar. Onlara karşı nasıl gelebiliriz? Biz iki kardeşler. Sen yokken Francesco kardeş, gücümüz yok. Nasıl dayanalım? Bir keresinde genç kardeşlerden iki kişi bir geceyi zevk içinde geçirdiler. Bütün gece neredeydiniz diye sordum onlara. Cevap vermek istemediler. Ama tuhaf, ekşi bir kokuları vardı. Bernardo kardeş bayıldı. Francesco düşmemek için bana dayandı. İlk kardeşler dağılmış durumda diye devam etti Peder Silvestro. Ya sabır çekiyordum. Bir an önce dönersin de ayartıcıyı kovar. Her şeyi yeniden düzene sokarsın diye. Ama pek müthiş bir şey oldu Francesco kardeş. Paskalya'dan önceki cumaydı. Kardeşler akşamleyin toplanmıştık. Bir de baktık yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Asisi halkı bizi beslemekten bıkmıştı. Ben onlara çarmıha gerilen İsa'dan söz açmaya ve bu günü çarmıha gerildiği günü duayla ve tam bir perhizle bize geçirttiği için Tanrı'yı övmeye başladım. Karın dolu olursa duamıza yük olur dedim onlara. Sonra yönetimi eline alır ve göğe doğru yükselmemizi engeller. Şeytansa insanın açlıktan korktuğunu görünce sevinir. Ama ben konuşurken kapıda siyah, semiz bir teke görerek ürktüm. Burma boynuzları vardı. Karanlıkta yanan yeşil parlak gözleri, aleve benzeyen kısa sivri bir sakalı vardı. Kardeşlerin beşi altısı sevinç çığlıkları attılar ve keçiyi görür görmez ayağa sıçradılar. Birinin uzun bir bıçağı vardı. Ötekiler düğümlü iplerini çözüp kement yaptılar ve hayvanı yakalamak için boynuna geçirmeye hazırlandılar. Erkek keçi art ayakları üstüne kalktı. Bir an oynar gibi yaptı derken bir sıçrayışta ormana daldı. Kardeşler de arkasından. Ben de koştum, bağırıp duruyordum. Durun kardeşler, gözlerinizi açın. Gördüğünüz keçi değil, şeytan. Büyük günah işliyorsunuz. Ama bana kulak veren mi vardı? Açlık kudurtmuştu onları. İplerini fırlattılar. Hançerli kardeş de ileri doğru eğildi. Karanlığa doğru ve silahlı eli kalkıp indi keçiye. Ya da keçi sandığı şeye. Çünkü havaydı bıçakladığı. Keçi durmadan kaçıyordu. İkide bir dönüp bakıyordu. Gözleri karanlıkta, alev alev yanıyordu. Şeytan diye bağırdım. Ateşleri görmüyor musunuz? Çarmıha gerilen İsa adına durun. Kardeşlerin çoğu korkup durdular. Ama keçi de durdu. Kardeşlerin onu yalnız koyup gideceklerinden korkuyordu. Bıçaklı kardeş saniye kaybetmeden fırladı, hayvanın üstüne kapaklandı. Bir süre boğuştuklarını gördüm. Derken bıçak birden keçinin karnına girdi. Siyah teke yere yığıldı, mutlu mutlu meledi. Bu kez öteki kardeşler atıldılar ve göz açıp kapayıncaya dek parçaladılar tekeyi. Kardeşlerin her birinin ağzında kanı damlayan bir et parçası vardı. Acele acele çiğneyip duruyorlar, derken yeni bir lokma ısırıyorlardı. Sonra burma boynuzlu kellesi kokmuş hayvanın çevresinde sarhoşlar gibi ağızlarında kan ve ateş damlayarak halay çekmeye başladılar. Bense bir yandan göğsümü dövüyor, ağlıyordum. Havada ağır basan yoğun kükürt dumanları vardı. Derken, "Ya Rabbim gerçekten büyüksün. Kellenin birden oynadığını gördüm. Şu iki gözümle gördüm. Havaya kalktı. Vücut birleşti ve kopuk kelleye yapıştı. Dört ayak yere bastı. Kısa alaylı bir meleme duydum." Derken keçi dipdiri gece içinde kayboldu. Ama kardeşler kaygısız oynamaya, yemeye devam ediyorlardı. Ayartıcı gözlerini boyamıştı onların. Hiçbir şey görmemişlerdi. Portiunkula'ya dönmedim. Ayaklarına kapanayım, sana kardeşliğin, ruhlarımızın tehlikede olduğunu bildireyim diye buraya geldim. Durma gel Francesco kardeş. Çobanlık gerçekten çetin bir görev diye mırıldandı Francesco. Denize doğru akan ırmağın çamurlu, koyu suyuna bakarak. Suç bende. Bu haç yolculuğu sırasında yeni kaygılar alt üst etmişti beni. Ruhum bir ara kendini unuttu ve sürüme göz kulak olmayı bıraktı. Kardeşler yardımcısız kaldı. Dağıldılar. Suç bende. Geliyorum peder Silvestro. Onları yeniden topla ve İsa adına sabırlı olmaları için yalvar. Geliyorum. Git sen, Tanrı korusun. Peder Silvestro, Francesco'nun elini öptü. Allah ısmarladık diye kuzeye doğru yola çıktı. Francesco bana döndü. Suç bende diye tekrarladı. Günah işleyen, kadın yiyecek, yumuşak yatak isteyen, ağzını keçi etiyle dolduran benim. Göğsünü döverek ahuvah etmeye başladı. Kolumu beline doladım. Kıyı boyunca ilerledik. Sonunda sık yapraklı bir kavak ağacının altına çöktük. Francesco bitkin gözlerini kapadı. Kafasında kardeşler vardı tabii. Çünkü durmadan iç çekiyordu. Sonunda gözlerini açtı. Düşler dedi, Tanrı'nın gece kuşlarıdır. Haber getirirler. Bu kutsal kente doğru yola çıkmadan önce kara bir tavuk görmüştüm. Öyle cılızdı, öyle küçük kanatları vardı ki ne kadar gererse gersin onları, civcivlerin çoğu dışta kaldı, ıslandılar. Anlamını sezip yola çıkmamam gerekti. Böyle konuşurken tuhaf görünüşlü bir keşiş bizi görüp durdu. Beyaz bir hırkası vardı, belinde de meşin bir kemer. Ayaklarında domuz derisinden sağlam pabuçlar, tepesi tıraşlı başındaysa siyah yün bir takke vardı. Yüzü sertti, vahşiydi. Gözleri iki kor parçası. Francesco'yu görünce durup şaşkınlıkla ona baktı. İlkin tedirgin oldu, sonra sevindi. Kollarını açıp seslendi. "Kardeşim kimsin sen?" diye sordu. "Niye gözlerini dikmiş bakıyorsun öyle?" diye sordu Francesco. "Bir yerde mi görmüştün beni önceden?" "Gördüm ya, gördüm ya. Düşümde dün gece İsa göründü, öfkeliydi, elini kaldırmış, dünyayı ezmek için indirmek üzereydi. Birden kutsal Meryem ana ilerledi ve bağırdı. Esirge oğlum, bak sana bağlı iki kişi var, sabırlı ol. Onlar dünyayı destekleyecekler. Biri naçiz bendim, öteki ise galiba sendin kardeşim. Yüzün, davranışın, üstündeki hırka, kukuleta, aynı hep, kimsin? Tanrı bizi birleştirdi. Adım Assisi Francesco, bana Tanrı'nın küçük tatlı dilencisi ve soytarısı derler diye karşılık verdi Francesco, yabancının oturması için yanında yer açarak. Ya sen kimsin? Ben İspanyalı bir keşişim. Dünyanın öteki ucundan sapkınlara ve kafirlere karşı savaş açacak bir düzen kurmak için Papa'nın iznini almaya geldim. Adım Domenico. Ben de düzen kurmak ve vaaz edebilmek için Papa'dan izin almaya gelmiştim. Neyi vaaz edeceksin Francesco kardeş? Salt yoksulluğu, salt sevgiyi. Yani her köyün ortasında çalı çırpı yakıp sapkınların, günahkarların ve kafirlerin topunu birden yakmayacak mısın? Francesco ürperdi. Hayır, hayır diye karşılık verdi. Günahı, günahkarların canını alarak öldürmeyeceğim. Kötülük yapanlara ve kafirlere savaş açmayacağım. Sevgiyi vaaz edeceğim ve seveceğim. Barışı vaaz edeceğim. Dünyadaki herkese karşı kardeş sevgisi duyacağım. Bağışla beni Domenico kardeş. Benim seçtiğim yol bu. İnsan yaratılışı kötüdür, kurnazdır, şeytansıdır diye bağırdı beyaz hırkalı adam. Sözüne ettiğin incelik yetmez. Kuvvet gereklidir. Beden engel olursa ruhun kurtulması için onu yok etmek gerekir. İspanya'da çalı çırpı yakacağım. Böylece ruhlar kül olarak bedenlerini bırakacak ve göğe yükselecek. Cenizai nada, cenizai nada diye bağırmaya başladı keşiş yumruğunu sıkarak. Kül, baştan başa kül, savaş. Sevgi, kuvvet, Acıma? Francesco kardeş, hayatı çiftlerin aşk türküleri söyleyerek kol kola dolaştıkları bir gezinti yeri mi sanırsın? Hayat savaştır, alın teridir, şiddettir. Güneş yükseldi mi ne duruyorsun? Kalk, su içmek mi istiyorsun? Kolunu sıva, kuyu aç. Kötüyü kovmak mı istiyorsun? Kötülük edenlerin kafasının ortasına indir. Öldüğün zaman da yanına baltanı al ki, cennete girmek istiyorsan kapısını kırasın. Cennetin tek anahtarı baltadır. Öyle dehşet içinde bakma bana zavallı, küçük tatlı keşiş. İncil'de de böyle yazar. Şiddet kullananlar, cennete kuvvete başvurarak girdiler. Francesco içini çekti. Şiddetin de Tanrı'dan geldiğini bilmiyordum. Zihnimi genişlettin. Ama gönlüm direniyor ve sev sev diye bağırıyor. Ama kim bilir, olur ya karşıt yollarımız bir de bakarsın birleşmiş, Cenab-ı Hakk'a çıkarken birden karşılaşmışız. Tanrı nasip etsin diye karşılık verdi yabancı. Ama korkarım ki insanlar, yani kurtlar arasına düşmüş bir kuzusun sen. Hedefine varmadan seni yiyip bitirecekler. Apaçık zihnimde olanı söylersem, beni bağışlarsın umarım. Sevgi konusunda her şeyi biliyorsun. Ama yetmez bu. Nefretin de Tanrı'dan geldiğini öğrenmen gerek. O da Rabbin hizmetinde. Bu gibi zamanlarda, dünyanın bu düşmüş durumunda, nefret sevgiden daha çok işine geliyor. Nefret ettiğim tek şey şeytan Domenico kardeş diye cevap verdi Francesco. Ama bunu der demez, vücudu baştan aşağı ürperdi, böyle sert konuştuğu için korkudan apışıp kalmış gibiydi. Hayır hayır diye ekledi hemen, ondan bile nefret etmiyorum. Zaman zaman secdeye varıp, Tanrı'ya sapkın kardeşimizi bağışlaması için yalvarıyorum. Kimden söz ediyorsun? Şeytandan Domenico kardeş. Domenico kardeş güldü. Tanrı kuzusu dedi. Elimde olaydı. Tanrı'nın arslanı olurdum. Arslanlarla kuzular bir arada yaşayamazlar. Allah'a ısmarladık. Gitmek üzere ayağa kalktı. Güle güle Domenico kardeş. Arslanla kuzu, sevgiyle kuvvet, ışıkla ateş, iyiyle kötü. Her şey bil ki aynı doruğa tırmanır. Tanrı'nın dağına ancak bilmezler. Nefretin bunu bilmediği açık. Sevgi biliyor. O da açık. Gitmeden önce kardeşim sana mutlu sırrı açayım. Günün birinde hepsi birleşecekler. Tanrı'nın açık kollarla durduğu dorukta. İnşallah biz de orada yukarıda bir kez daha karşılaşırız Tanrı'nın arslanı. O zaman küçük kuzusunu yutamazsın. Şimdi de gülme sırası Francesco'daydı. Elini sallayarak güle güle dedi ateşli keşişle. Beyaz hırkasının rüzgarla şiştiği ve ırmaktaki bir dönemeçte kaybolduğunu gördük. Francesco bana döndü. Ağzı kulaklarına varıyordu gülümsemekten. Domenico kardeş bizi yiyip yutmak istiyor dedi. Ama bilmiyor nasıl bilsin. Yargı gününün yakın olduğunu, kuzularla arslanların kaynaşıp birleşeceklerini. Yazmayı bıraktım. Parşömen üzerine iki büklüm eğilmiş tüy kalemim yaşlı kulağımın arkasında bir an dinleneyim dedim. Gözlerim kapalı, kutsal kentte geçirdiğimiz geceleri ve gündüzleri hatırlamaya çalışıyorum. Kiliseleri, törene katılan yüksek rütbeli papazları, cıvıldar gibi Tanrı'ya ilahiler okuyan küçük çocukları, göğün ortasında kurulmuş bizi yakan güneşi, sonra güneşin kavurduğu yeryüzünü ve yüreklerimizi ferahlatan o şiddetli fırtınayı hatırlıyorum. Francesco, Kutsal Havariler Kilisesi'nin cümle kapısının altında yanımda duruyordu. Ardına kadar açık gözlerle kendinden geçmiş gibi bir yere bakıyordu. Titreyen burun delikleri toprağın o ıslak kokusunu içine alıyor, yanaklarından sevinç gözyaşları akıyordu. Gök yeryüzüyle, Tanrı insan ruhuyla birleşiyor dedi bana. İncil'deki sözlerin toprağın bağrında tohumlar gibi sulandığı, filizler gibi fışkırdığını duymuyor musun? İçim sanki yeni bir çayırla kaplandı, zihnim gelinciklerle doldu. Nice çabadan sonra kuralımızı onaylayan izni almıştık. Parşömenin kenarına ipek bir kurdela ile bağlı, iki güçlü anahtarın sarktığı, papanın büyük mührünü elde etmiştik. Derken bir koşu tutturmuş soluğumuzu, papalık katedrali Lateran Kilisesi'nin önünde almıştık. Orada iki sarhoş gibi hoplamaya, sıçramaya, kol kola oynamaya başlamıştık. Francesco parmaklarını ağzına sokup, görünmeyen sürüsüne çağıran bir çoban gibi ıslık çalmıştı. Ne büyük zevkti, insan yüreğinin yaratıcı gücü ne büyüktü, havayı biçimlendirerek yeniden yaratma gücü. Cennet bu işte diye bağırdım Francesco'ya. Cennet içimizde dediği zaman haklıymış İsa. Açlık, susuzluk, felaket diye bir şey yok. Var olan tek şey insan yüreği. Hiçliği çarkına takıp döndürüyor. Onu ekmek, su ve mutluluğa çeviriyor. Biz ıslık çalıp oynarken genç, soylu bir kadın şaşkın şaşkın yanaştı. Ne oldu size diye sordu gülerek. Kim size bu kadar şarap içirip sarhoş etti? Tanrı diye cevap verdi Francesco elini çırparak. Nice şarap fıçılarının efendisi İsa. Gelin siz de gelin, siz de için. Nereden geliyorsunuz? Hiçlikten madam. Nereye gidiyorsunuz? Tanrı'ya. Hiçlikle Tanrı arasında oynuyor ve ağlıyoruz. Genç kadın gülmüyordu artık. Elbisesinin yakası açılmıştı. Sağ elini çıplak kalan gerdanına götürüp içini çekti. Bunun için mi doğduk? Evet madam. Oynamak, ağlamak ve Tanrı'ya doğru yol almak için. Ben Jacopa'yım. Soylu Gratiano Frangipani'nin karısıyım. Hayatım mutlu geçti. Utandırıyor beni bu. Talihim hep yaver gitti. Korkutuyor beni bu. Burada herkesin önünde konuşamam sizinle. Lütfedip evime gelirseniz. Önümüze düştü. Biz de peşinden gittik. Bu tatlı, soylu kadının bir gün Francesco'nun hemşire Clara'dan sonra gelen en değerli, ona en bağlı kadın yoldaşı olacağı kimin aklına gelirdi? Aşırı mutluluğun, özü doğru bir ruhu, tövbekar, ağlar duruma itebileceği kimin aklına gelirdi?